Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz Merve Güleç'in kaleme aldığı Göklere Açılan Kapı Kudüs başlıklı yazıyı sunacağız. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Muhammed kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O hakkıyla işitendir, görendir. İsra 1. Allah hakkıyla işitendir, görendir. Çevresi mübarek, kendi mübarek, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Filistinlilere zulmedenleri de, vatanını, namusunu, mukaddes değerlerini korumak için şehadet şerbetini yudumlayan yiğitleri de, işiten ve görendir Allah Azze ve Celle. İlk kıblemizdir Mescid-i Aksa, Kudüs can parçamızdır. Diyor ya Kudüs şairi diye anılan Üstad Nuri Pakdil, İstanbul'suz ve Kudüs'süz aşk yoktur diye. Aşkımızın besmelesidir Kudüs. Ve yine Üstad'dan dinleyelim gönlümüzün serlevhasını. Kalbimin yarısı Mekke'dir, yarısı Medine. Üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır. Yakıyorlar canımızı. Yüreğimizi kanatıyorlar. Sözleri anlamsız, sözleri değersiz bizim için. Amerika aklınca Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapmış. Milyonlarca ses yükseldi tepki olarak ama en güzel tepkilerden birisiydi belki İbrahim Tenekeci'nin şu sözü. Bize ait olanı bir başkası bir başkasına veremez. Bize aitti Kudüs. Mescid-i Aksa bize aitti. Kudüs bizimdi. İslam'ın da Kudüs, alıp satılamaz, siyasi malzeme yapılamazdı. Yaptılar. Kendileri etti, kendileri bulacaklar. Her köşesinde uhrevi bir tecelli bulunan Kudüs'te her gün 15 Temmuz. Her an teyakkuz halinde olan Filistinli Müslümanların hayatını bir tahayyül edelim. Kudüs'e yapmış olduğumuz ziyareti anlatırken, kıymetli yazar Mehmet Lütfü Arslan'ın anlattığı şu hadise, çok manidardır. Mescid-i Aksa'ya uzanan yolda, surların başladığı yerde yaya geçidinin önündeydim. Soldan gelen bir araç var. Duraksıyorum. Polis arabası bu. Duruyor ve bana yol veriyor. Soluma doğru dönüp başımda teşekkür edecek oluyorum. Sağımdan bir ses bıçak gibi giriyor araya. Sakın teşekkür etme kardeşim onlara, sakın. Şaşırıyorum. Peki diyorum. Sana teşekkür ederim hatırlattığın için. O an işte bir Filistinli olmanın ne demek olduğuna dair bilinç şaklıyor suratımda. Ama onlar kadar bilenmiş, onlar kadar tetikte olmak için daha çok talime ihtiyaç var. Farkındayım. Bize Kudüs diriliği lazım ve Kudüs bilinci. Evet burası Mekke ve Medine'den sonra en mübarek belde. Ama bir Mescid-i Aksa muhafızının ifadesiyle bir annenin 3 çocuğundan gurbette olanı, o anne nasıl yanındaki 2 çocuğunun değil, ayrı kaldığı o çocuğunun yasını ve yadını öne alır, ümmet için Kudüs'te böyle bir önceliği hak ediyor. Şair Mehmet Akif İnan ne güzel söylemiş Mescid-i Aksa'nın halini. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebimin, unuttu mu bunu acaba herkes? Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Resulden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu. Mescid-i Aksa için atmalı kalplerimiz, Kudüs için yanmalı içimiz, Filistinli kardeşlerimiz için kaçmalı uykularımız. Yediğimiz her lokmada aklımıza gelmeli Kudüs, yaptığımız her işte onu düşünmeliyiz. Ne yapabiliriz diye düşünürsek Kudüs için en güzel reçete olsa gerek kendimizden başlamamız. Yaptığımız her işi güzel yaparak, sorumluluklarımızın farkında olarak, manen Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzun şuurunu bir an olsun kaybetmeden yapacağız her ne yapıyorsak. Ev hanımı, anne, baba, iş adamı, öğrenci, öğretmen, doktor, her neyse bu dünyadaki vazifemiz, hakkıyla yapmalıyız. Dili dualı, gönlü yaralı olmalıyız. Bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyuran Peygamberi Zişan'ın en azından bildikleri için çok gözyaşı döken ümmeti olalım. Bölünsün uykularımız, uykunun en tatlı yerinde abdest alıp varalım secdeye. Sadece Kudüs için, Mescid-i Aksa için, Filistinli kardeşlerimiz için. Sosyal medyadaki bir paylaşımla vazifemizi tamamladığımızı zannetmeyelim. Ya da o anki üzülmeye, dertlenmeye dertlenme demeyelim. Her işte tazeleyelim niyetimizi. Bir an olsun rahat yüzü görmeyen, her an tetikte olan kardeşlerimiz için unutmayalım Kudüs'ü. Hayatın debdebesi unutturmasın bize. Ama işim var, derslerim çok, toplantılarım var, borçlar da boyumuzu aştı vesaire gibi bahanelerle kendimize kandırmayalım. Amayla başlamasın cümleler. Bir dizi için, bir maç için hiç düşünmeden 2 saatini feda eden bir milletiz maalesef. Dakikalarımızın bile hayati önem taşıdığı, ömrümüzün her an nihayete erebileceği şuurundan çok uzakta harcarken ömrümüzü durup bir düşünelim ne kadar cesaretli olduğumuzu ve ne kadar hoyratça zaman öldürdüğümüzü. Tur Dağı'nı yaşa. Ki bilesin nerede Kudüs. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e boşuna vakit geçirirsin. Buz tutar, gözün görmez olur. Gel, anne ol. Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Adam baba olunca içinde bir Kudüs canlanır. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. Diyor ve ekliyor Kudüs şairi Nuri Pakdil. Kudüs'ü savunmak, gerçek bağımsızlığı savunmaktır. Kudüs sevilmeden insanlığa girilemez. Tutsak Kudüs'e borcumuz, Kudüs'ü savunmaktır. Özgürlüğüne kavuşturmaktır. Merve Güleç'in kaleme aldığı Göklere Açılan Kapı Kudüs başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler programımızda ilk olarak. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Seher Küçük'ün kaleme aldığı Müşteba Teyzem başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Mesleğim icabı çeşitli insanların ev ziyaretlerinde bulundum. Aile hayatları hakkında hazırladığım raporlarda yanlış bilgi olmaması için en özel bilgilerini öğrenmek durumunda kaldım. Bu bana çalışma hayatının zorlukları gibi görünse de zamanla şükür kaynağı olarak geri döndü. Nitekim Rahman'ın çok özel kulları ve çok değişik imtihanları mevcuttu. Bugün size bu özel insanlardan güzide bir teyzemi tanıtmak istiyorum. İsmi de kendisi gibi seçilmiş. Müşteba. Müşteba teyzem doğuştan %60 oranında bedensel engelli. Zorlukla yürüyebiliyor. Babasını çok küçük yaşta, annesini ise 30'lu yaşlarda kaybetmiş. Bekar olduğu için önce evli olan kız kardeşinin yanında kalmış, onun da vefat etmesiyle evli 2 yeğeninden birinin yanına gitmiş. Babasından emekli maaşı kalan Müşteba teyzem, gitmek istemese de akrabaların ısrarıyla kabul etmek durumunda kalmış. Hatta hasret acısını fazla yaşamaması için odasını memleketten getirdiği hatıralarla döşemişler. Odaya ilk girişte Müştebah teyzemin nur gibi siması çekti dikkatimizi. Sanki eli yüzü hiç güneş görmemiş gibi bembeyazdı. Başında oyalı yemenisi, dizlerinin üzerinde nakışlı örtüsü ve yerde düzenli duran terlikleri dikkat çekecek kadar temiz ve tertipliydi. Yatağının ayak ucunda namaz seccadesi, namaz çorapları ve tesbihinin bulunduğu bir hurç vardı. Sağ tarafındaysa küçük bir komodin ve üzerinde suyu, ilaçları ve Kur'an-ı Kerim'i bulunuyordu. Odanın sade, küçük ve estetik döşemesi insana huzur veriyordu. Sebebi ziyaretimiz olan engelli bilgileri alındıktan sonra günlerini nasıl geçirdiğini, neler yaptığını sorduk Müştebah teyzeye. Mütebessim ve mahcup simasıyla komodinin içinde bulunan el işlerini çıkardı. Örgüler, nakışlar yapıp memlekette bulunan genç kızlara çeyiz hazırladığını, misafirlerine hediyeler yaptığını söyledi. Hatta hazırda olan örgülerden arkadaşım da bana birer tane hediye etti. Biz henüz hediyenin estetik şokunu atlatamadan ayda bir hatim yapmak için bol bol Kur'an-ı Kerim okuduğunu, sahabe hayatları okuduğunu, ilahiler yazdığını ve radyo dinlediğini anlattı. İkinci bir hediye olarak kendi ağzından ilahi dinlemek istediğimizi söyleyince Müştebah teyzem, gözlerimizi ıslatacak kadar içten ve samimi ilahiler okudu bize. Kendisine çok teşekkür edip hayır dualarıyla ayrılmak isterken yeğeni, teyzesinin yürüyüş yapması gerektiğini ama dışarıya çıkmak istemediğini, o sebeple de yürüyüş yapamadığını bildirdi. Bunun sağlığı için önemli olduğunu ve niçin buna itiraz ettiğini sorduğumuzda Müştebah teyzemizin acısının çok derin olduğuna şahit olduk. Dışarıya neden çıkmak istemediğini kendi diliyle şöyle anlatıyordu teyzem. Kızım, artık sokaklar, parklar çok kalabalık. Erkek kadın yan yana, arka arkaya yürüyor. Sesleri birbirine duyuluyor. Bazen kadın erkek demiyor, birbirlerine bağırıp kavga ediyorlar. Küçük bir yanlış, bir eksikte artık insanlar pimi çekilmiş bomba gibi patlıyorlar. Zaten erkeklerden kaçmak lazım geldiği kadar, sizleri tenzih ederim, kadınlardan da kaçmak lazım kızım. Tevbe, Allah'ım affetsin. Hem açık saçık sokağa çıktıkları gibi, hem de yüksek sesli konuşmalar, gülüşmeler, çocuklarına bağırmalar mevcut. Rahmetli annem bize çok tembihlerdi. Kadın sesinden, adabından, örtüsünden, zarifliğinden belli olur. Lüzum harici konuşmak, sağa sola bakmak, hırsızlık yapmaktır. Hırsızlık illaki elle olmaz, gözler de kulaklar da hırsızlık yapar, derdi. Kadın zariftir, kadın naiftir, kadın altın gibidir. Orta yerlerde alalade bulunmaz. Bizim iffet timsali örnek kadınlarımızın, kızlarımızın hayatlarında böyle karışık hayatlar, gülüşmeler, bağırışmalar yok. Mesela Hazreti Şuayb'ın kızları, babası çok yaşlı olduğu için erkek çobanların arasına koyunları sulamak için geliyorlar. Ama erkeklerin arasına karışmayıp geride sıra bekliyor, büyük örtüleri iffetli duruşlarıyla konuşuyorlar. Libâs-ü takva, yani takva elbisesi böyle öğretilmiştir bize. Şimdi örtüler de değişti yavrum. Rengarenk şallar, albenili pardesüler ne kadar örtü yerine geçiyor bilmiyorum. Örtü vücudu örten, kapatan, saklayan, bakışlardan gizleyen demekti ya. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma üzerindeki ince elbiseyle Resulullah'ın huzuruna gelmiş. Efendimiz derhal ondan yüzünü çevirerek, ''Ey Esma, kadın buluğ çağına eriştiği zaman artık onun şu ve şu yerleri dışında bedeninin görülmesi uygun olmaz.'' buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmiş. Allah eksiklerimizi tamamlasın, iffetimizi muhafaza ettirsin. Sokaklarımız kalabalık da sanki evlerimiz tenha mı? Televizyon, akıllı telefon, internet sokağa eve getirdi kızım. Evlerimiz, gönüllerimiz, kafalarımız çok yoğun artık. Sosyal medya, bilgisayar oyunları insanlarımızı hapsetti. şarkıcılar, oyuncular evlerimize gelip oturdu. Allah onları affetsin. Ama biz de onları izleyerek onların günahlarına ortak oluyoruz. Yalnızca hayasızca giyinmek, şarkı söyleyip eğlenmek günah değil yavrum. Onlara bakmak, onları dinlemek, onlarla birlikte olmak da günah. Allah'ım affetsin. Hele bir de mahrem aile hayatlarını gösteriyorlar ya. Hafazan Allah. Evlerimiz, kalplerimiz kirlendi. Gözlerimizden curuf aktı gönüllerimize. Namazlarımız, abdestlerimiz gaflete düştü. İbadetlerimizde ihlas kayboldu. Dualarımız kabulden uzaklaştı. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki, Allah bir insanı helak etmek istediği zaman ondan önce hayayı çeker alır. Hayası bir kere gitti mi artık o herkesin nefretini kazanmış bir kimse olarak dolaşır. Herkesin nefretini kazanmış kimsedense emanet çekilip alınır. Artık o güvenilmeyen kimse olarak bilinir. Eskiden Osmanlı Devleti'nde sokaklarımız, caddelerimiz böyle kalabalık değildi. Kadın erkek karışık olmaz, kadınların, kızların iffet ve namuslarına, halel gelmemesine özellikle dikkat edilirdi. Mesela Fatih Sultan Mehmet Hazretleri Bosna fethinden sonra bir ferman yayınlatarak, ''Sakın Sırp kızları su almak için çeşme başlarına geldiklerinde askerlerim oralarda bulunmayalar.'' demişti. Kanuni Sultan Süleyman devrinde ise Sultan Süleyman, Fransa'da yeni yeni ortaya çıkan dan soyunu üzerine Fransa kralına mektup yazıp şöyle ikaz etmiş. İşittim ki memleketinizde kadın ve erkeklerin dans adı altında birbirlerine sarılmak suretiyle halk önünde ahlak ve hayaya mugayir davrandıkları süfli bir eğlence icat edilmiş. Bu rezaletin sınır komşusu olmamız sebebiyle memleketime sirayet etme ihtimali vardır. Bu itibarla Name-i Humayun'um elinize ulaşır ulaşmaz derhal bu rezalete son verile. Aksi halde bizzat gelip o rezaleti kaldırmaya elbette muktedirim. Hocalarımız anlatırdı. Bu mektup üzerine Fransa'da bu ahlaksızlık tam 100 yıl yasaklanmış. O gün Müşteba teyzemin sağlığı için yürümesini gerekli olduğunu kabul etmesine rağmen, sokakların kirliliğinden korunmak için neden yürümek istemediğine hak verdik ve yüzümüz kızararak sükût eyledik. Sosyal hayatın içinde aktif olan bizler, kendimizi bu denli koruyamasak da imkan nispetinde muhafaza etmemiz lazım. Nitekim Müşteba teyzemin söylediği gibi, sokaklarımız çok kirli. Evlerimiz de sosyal medya ve akıllı telefonlarla büyük tehdit altında. İffetli erkek ve iffetli kadın için Kur'an-ı Kerim'de tercih edilen muhsan kelimesi, kaleyi siper ve barınak edinerek kendini koruma ve kollama altına almak demektir. İslam alimleri insanda üç temel duygunun bulunduğunu belirtir. Bunlar kuvve-i akliye, kuvve-i kadabiye ve kuvve-i şehviyedir. Kuvve-i akliye, hakikatleri görüp fayda ve zarar getirecek şeyleri birbirinden ayırt etme melekesidir. Kuvve-i kadabiye, kin, hiddet, kızgınlık gibi hislerin kaynağıdır. Kuvve-i şehviye ise arzu, iştiha ve cismani hazların menşeidir. Bu duyguların vasat derecede sınırlandırılması iffet perdesini oluşturur. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Siz iffetli olunuz ki hanımlarınız da iffetli olsun. Anne ve babanıza iyilik ediniz ki çocuklarınız da size iyilik etsin. Üç kişi vardır ki onlara yardım etmek Allah üzerine bir haktır. Allah yolunda cihat eden kimseye, bedelini verip kendisini hürriyete kavuşturmak isteyen köleye, namus ve iffetini muhafaza etmek düşüncesiyle evlenmek isteyen kimseye. İffetini yitiren kimse, izzet, vakar, şahsiyet ve hürriyetini kaybetmiş demektir. İffetli bir Müslüman olabilmek için fiili olarak özümüze, sözümüze, kılık kıyafetimize, duruşumuza, davranışımıza dikkat ettiğimiz gibi Peygamber Efendimizin hadisi şerifince Allah'tan da yardım istemeliyiz. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Amin. Seher Küçük'ün kaleme aldığı Müşteba Teyzem başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyenler programımızda. Ve son olarak şimdi de Dilek Savaş imzalı Ümidini Kaybetme başlıklı yazıyı sunacağız. Fil çoğalsın, ebabilden umut kesilmez. Firavun assa da Nil'den umut kesilmez. Zalimler ölmüyor diye yese kapılma. Sabret hele, Azrail'den umut kesilmez. Cahit Zarifoğlu'nun bu satırlarıyla geçmişe bir yolculuk yaptım. Bosna'da savaşın ve katliamın başladığı yıllardı. Büyüklerimiz, Boşnak halkının acısını derinden hisseder ve o yıllarda çocuk olan bizler üzerinde menfi tesiri olmasın diye katliamı sessizce konuşurlardı. Bu hüzünlü günlerden birinde gittiğimiz misafir evinde tanıştığım yaşlı hanım hala zihnimdedir. Misafir olduğumuz yerde ayrı bir odada oturan bu teyze televizyona bakıp sürekli ağlıyordu. İçinin ne kadar yandığı haline yansımıştı. Sonradan Boşnak olduğunu öğrendiğim bu teyze bizim oturduğumuz odaya gelmiyor, dilinde dualarla ekrana bakıyordu. İzlediği şey ise kopup geldiği ve bir parçasını orada bıraktığı vatanının içler acısı haliydi. Katliamı ve geride bıraktığı ailesini düşünüyordu. Kimi zaman ağlıyor, kimi zaman da tebessüm ediyordu. Çocuk zihnimle onca acının arasında mana veremediğim bir gerçek vardı. Bu gerçeğin adı da umuttu. Yarınlar adına ümitliydi. Bugün olmazsa yarın elbet savaş bitecek ve o sevdiklerine kavuşacaktı. Tebessümünün altında yatan sebep hem bu umuda sahip olması hem de Boşnak halkına kucak açan bu necip milletin onların yanında oluşuydu. İşte o zaman imanla beslenen umudun insanı dimdik ayakta tutabilmek gücünü ve bunun yanında Türk halkının fedakarlık ve diğerkamlığını derinden hissetmiştim. Aynı bu teyze gibi Bosna'nın kimsesiz bir dağ köyünde evine ersak getiren Türk subaylarına "Geleceğinizi biliyordum" diyen teyzenin de umuduyduk biz. Ebabil ve Nil'deki aynı masum zihniyet şimdi de Yaradanına sığınıp bu millete umut bağlıyordu. Çanakkale'de yarası yüzünden sırtında taşıdığı düşman subayına kendi paltosunu çıkarıp giydiren bir asker kadar neciptir bu millet. Bu yüzden de Pakistan'ın Lahor şehrindeki dul bir kadın, elinde parası olmadığı için yeni doğmuş bebeğini zengin bir efendiye satarak bu millet düşmesin diye cepheye para yollamıştır. Ve yine aynı kadın bebeğini satma gerekçesi olarak, "Efendi, şimdi sen bana bebeğini nasıl satarsın?" diye sorarsın. "Eğer Çanakkale düşerse düşman çizmeleri buraya kadar girer. Bayrağım, namusum, vatanım gittikten sonra çocuğum olsa ne olur, olmasa ne?" Düşmana köle olacağına size hizmetkar olsun der. Ana gibi açıktır bu vatanın kucağı, zulüm altında olan bütün din kardeşlerimize. Dün Filistin, Bosna, bugünse Suriye, Arakan ve daha nicelerine. Bu sebepten yüzlerce yıldır kültürümüzde var olan diğergamlık kelimesi, son yıllarda dilimize yerleştirilmeye çalışılan eğreti, empati kelimesinden daha derin iz ve manalar taşır. Bizler kendimizi o coğrafyadaki insanların yerine koyabildiğimiz için onların derdini kendi derdimiz biliyoruz. Gerektiğinde kendimiz aç kalıp komşumuzu, mazlumu lokmamıza ortak ediyoruz. 2011'de başlayan ve hala devam eden Suriye iç savaşında savunmasız kalan insanlara kapılarımızı sonuna kadar açmamız da bu yüzdendir. yapılan onca tenkide rağmen bu kardeşlerimize içerisinde İslam memleketlerinin de bulunduğu birçok coğrafya kapılarını kapatmışken, bizlerin soframızdaki yemeği, üzerimizdeki yorganı ve komşuluklarımızı paylaşmamız kuru bir fedakarlık ve empati kelimesinin sınırlarıyla ifade edilemez. Bu, kardeşini kendisine tercih etmedir. İhsardır. Şikayet etmeden, başa kalkmadan ve gönüllü olarak yapılan bu iyilikler indi ilahide de karşılıksız kalmayacaktır. Ve böyle yüce bir ahlaka sahip olan bu millet, Allah'ın izniyle tökezlese de doğrulmayı bilecek. Yansa da küllerinden doğabilecek güçtedir. Dilek Savaş imzalı Ümidini Kaybetme başlıklı yazıyı paylaştık son olarak programımızda değerli dinleyenler. Şemnem Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşçakalın.